Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 37. ayrım. Bir şey bacağıma takıldı ve boylu boyunca yere uzandım. Bu şeyin beni sardığını, sivri lifleriyle etrafıma dolandığını hissettim, bir ağ. Bu Finnick'in beni tuzağa düşürmek için ördüğü cicili bicili ağlarından biri olsa gerekti. Ve kendisi de elinde zıpkınıyla buralarda bir yerde olmalıydı. Debeleniyordum ama bu ağın beni daha sıkı sarmasına neden oldu. Sonra ay ışığında gözüme bir şey takıldı. Kafam karışmış halde kolumu kaldırdım ve bunun altın renkli, parlak ipliklerden örülmüş bir ağ olduğunu gördüm. Bu Finnick'in ağlarından biri değildi, Beatty'nin teliydi. Dikkatle ayağa kalktım. Telin yıldırım ağacına geri dönerken bir ağaç gövdesine takılmış bir parçasının içindeydim. Yavaş hareketlerle kendimi telin içinden kurtardım ve tepeye doğru yürümeye devam ettim. İşin iyi tarafı. Doğru patikadaydım ve kafamdaki yara beni yön duygumu kaybedecek kadar alt üst etmemişti. İşin kötü tarafı, tel bana yaklaşan şimşek fırtınasını hatırlattı. Böceklerin sesini hala duyabiliyordum ama yoksa ses azalmaya mı başlamıştı? Tel ilmiklerini bana rehberlik etsinler diye sol tarafıma alarak ve onlara dokunmamaya özen göstererek koştum. Böceklerin sesi azalıyorsa ilk yıldırım ağaca isabet etmek üzeredir. O zaman yıldırımdan kaynaklanan elektrik tel boyunca ilerleyecek ve her kim tele dokunursa ölecek demektir. Gövdesi altın renkli tellerle donatılmış ağaç görüş alanıma girdi. Yavaşladım ve olabildiğince az ses çıkararak hareket etmeye çalıştım ama ayakta durabildiğim için bile şükretmem gerekti. Diğerlerinden bir işaret aradım. Kimse yoktu. Burada hiç kimse yoktu. Yavaşça "Pita" diye seslendim. "Pita!" Cılız bir inleme bana karşılık verdi. Hızla arkama dönünce yerde yatan karaltıyı gördüm. "Beatty!" diye haykırdım. Telaşla yanına gidip diz çöktüm. İsteği dışında inlemiş olsa gerekti. Dirsek kıvrımının hemen altındaki kesikten başka bir yara göremedim ama bilinci yerinde değildi. Yakındaki bir ağaçtan bir avuç yosun koparıp beceriksiz hareketlerle kolunu sararken bir taraftan da onu kaldırmaya çalıştım. "Beatty, Beatty, neler oluyor böyle? Seni kim bu hale getirdi, Beatty?" Onu yaralı bir insanı asla sarsmamanız gerektiği gibi sarstım ama başka ne yapabileceğimi bilemiyordum. Bir kez daha inledi ve beni savuşturmak için elini kaldırdı. İşte o zaman elindeki bıçağı gördüm. Daha önce Pita'nın taşıdığı bıçak gevşek tellere sarılmış halde Beatty'nin elindeydi. Tamamen afallamış bir halde ayağa kalktım ve teli kaldırdım. Ucu ağaca bağlıydı. Beatty'nin bir dalın çevresine doladığı ve ağaçtaki tasarımına başlamadan önce yere bıraktığı ikinci ve daha kısa teli hatırlamam bir iki saniyemi aldı. Bunun elektrikle bağlantılı bir önemi olduğunu, daha sonra kullanılmak üzere bir kenara ayrıldığını sanmıştım. Fakat aslında öyle değilmiş. Çünkü telin boyu nereden baksanız 20-25 metre vardı. Gözlerimi kısarak tepeye doğru bakınca güç sahasına sadece birkaç adım mesafede olduğumuzu fark ettim. Tıpkı bu sabah olduğu gibi sağ tarafımda yukarıda güç sahasını ele veren bir kare parçası vardı. Beatty ne yapmış olabilirdi? Pita'nın daha önce kaza ile yaptığı gibi bıçağını güç sahasına saplamaya mı kalkıştı acaba? Peki ya şu tel neyin nesi? Yoksa B planı bu muydu? Suya elektrik verme planının başarısız olması halinde yıldırımın elektriğini güç sahasına yönlendirmeyi mi planlıyordu? Bu neye yol açardı ki? Hiçbir şeye mi? Büyük bir olaya mı? Hepimiz kızarır mıydık sonunda? Herhalde güç sahası da büyük ölçüde enerjiden oluşuyordu. Eğitim merkezindeki güç sahası görünmezdi. Buradaki ise her nasılsa ormana ayna tutuyor gibi görünüyordu. Ama Pita'nın bıçağı ve benim oklarım isabet ettiği zaman güç sahasının sarsıldığını ve değiştiğini gözlerimle gördüm. O güç sahasının arkasında gerçek dünya uzanıyordu. Kulaklarım artık çınlamıyordu. Demek duyduğum böceklermiş. Bundan artık eminim çünkü böceklerin gürültüsü dinerken ormanın seslerinden başka bir şey duymaz oldum. Beatty işe yarayacak halde değildi. Onu kaldıramazdım, kurtaramazdım. O bıçak ve telle ne yapmaya çalıştığını bilmiyordum ve o da bana anlatacak durumda değildi. Kolumdaki yosun bandajı kan içinde kaldı. Kendimi kandırmamın bir anlamı yoktu. Başım öyle hafifledi ki birkaç dakika içinde kendimden geçecektim. Bu ağaçtan hemen uzaklaşmam ve "Katniss!" sesini çok uzaklardan duyuyordum. İyi de neden bağırıyordu? Herkesin bizi avlamaya çalıştığını çoktan anlamış olması gerekirdi. Katniss, onu koruyamazdım. Ne hızlı hareket edebilir ne de uzağa gidebilirdim ve şu anda ok atma yeteneğim de tartışmaya açık durumdaydı. Saldırganların dikkatini ondan uzaklaştırmak için elimden gelen tek şeyi yaptım. Peeta diye bağırdım. Peeta, buradayım, Peeta. Evet, onları kendime doğru çekecektim. Böylece Peeta'dan uzaklaşıp bana ve kısa süre içinde başlı başına bir silaha dönüşecek olan ağaca yaklaşmış olacaklardı. Buradayım, buradayım. Peeta'nın bana ulaşması imkansızdı. Gece karanlığında o bacakla beni bulamazdı. Buraya zamanında gelemezdi. Peeta işe yaradı. Geldiklerini duyabiliyordum. İki kişilerdi. Ormanı çiğneyerek, sağa sola çarparak geliyorlardı. Dizlerimin bağı çözülüyordu. Yere, BT'nin yanına çöküyor, ağırlığımı topuklarıma veriyordum. Yayımı ve oklarımı hazırladım. Onları vurmayı başarabilirsem, Peeta geri kalanları alt edebilir miydi? Enobarya ve Finik yıldırım ağacına ulaştılar. Yokuşun onlara göre daha üst kısmında oturduğum ve tenim merhem sayesinde kamufle edildiği için beni göremiyorlardı. Enobarya'nın boynuna nişan aldım. Şansım yaver giderse, ben onu öldürünce Finik tam yıldırım çarparken can havliyle ağacın arkasına gizlenir. Yıldırımın ağaca isabet etmesi artık an meselesiydi. Sağda solda tek tük böcek tıkırtıları duyuluyordu. Onları şuracıkta öldürebilirdim, ikisini birden. Bir top sesi daha. Katniss. Peeta adeta uluyordu. Ancak bu defa karşılık vermedim. BT yanımda güçlükle de olsa nefes alıp vermeye devam ediyordu. O ve ben yakında ölecektik. Finik ve Enobarya'da. Peeta hayattaydı. İki top atıldı. Brutus, Johanna ve Şef. İçlerinden ikisi öldüler. Geriye Peeta'nın öldürmesi gerekecek tek bir haraç kaldı. Elimden ancak bu kadarı geliyordu. Düşmanı teke indirgemek. Düşman. Düşman. Bu kelime beni yakın zamanda yaşanmış bir olaya döndürdü. Yakın bir hatırayı şimdiki zamana çekti. Haim için yüzündeki ifade. Katniss, arenaya çıktığın zaman diye başlıyordu. Yüzü asık ve endişeli. Ne oldu? Dile getirilmemiş bir suçlama karşısında sesimin sertleştiğini duyuyordum. Düşmanın kim olduğunu aklından çıkarma, dedi Haymitch. Hepsi bu. Haymitch'in son tavsiyesiydi. Bana bunu hatırlatmasına ne gerek vardı ki? Düşmanımın kim olduğunu hep bildim ben. Arenada bizi aç bırakan, işkence edip canımızı alan, yakında sevdiğim herkesi öldürecek olan. Haymitch'in söylediklerinin ne anlama geldiğini idrak ederken yayımı indirdim. Evet, düşmanın kim olduğunu biliyordum ve o düşman Enobarya değil. Nihayet BT'nin elindeki bıçağı daha net görebiliyordum. Titreyen ellerimle teli bıçağın sapından çözüp tam kuş düğülerinin altındaki bölgeye, okumun çevresine sardım ve eğitimde öğrendiğim bir düğümle tutturdum. Ayağa kalkıp yüzümü güç sahasına döndüm. Böylece kendimi tamamen ele vermiş oluyordum ama umurumda değildi. Umurumda olan tek şey okumun ucunu yönelteceğim, seçme şansı olsa BT'nin de bıçağını saplayacağı yerdi. Yayımı dalgalanan kareye güç sahasının kusurlu bölgesine çevirdim. BT geçen gün tam olarak ne demişti? Zırhtaki çatlak. Okumu serbest bıraktım, tam isabetle güç sahasına saplanmasını ve altın renkli ipi peşinden sürükleyerek gözden kaybolmasını izledim. Korkudan tüylerim ürperdi, aynı anda yıldırım da ağaca isabet etti. Tel boyunca beyaz bir ışık ilerledi ve kubbe sadece bir an için göz kamaştıran mavi bir ışıkla boyandı. Geriye doğru savrulup külçe gibi yere çarptım. Üzerime küçük zerrecikler yağarken bedenim felce uğramış halde gözlerim fal taşı gibi açık donup kaldılar. Peeta'ya ulaşamazdım. Hatta incime bile uzanamazdım. Gözlerim beraberimde götürecek son bir güzellik arayışıyla çevreyi tarıyordu. Patlamaların başlamasından hemen önce bir yıldız buldum. Sanki her şey aynı anda patlıyordu. Yerküre adeta toz toprak ve bitki parçalarından oluşan bir duşa dönüşüyordu. Ağaçlar alev alıyordu. Hatta gökyüzü bile parlak renkli ışık çiçekleriyle donanıyordu. Gökyüzünün neden bombalandığını anlamakta güçlük çekiyordum. Ta ki yerde gerçek bir yok oluş yaşanırken, oyun kurucuların gökyüzünde havai fişekler patlattıklarını fark edene kadar. Anlaşılan arenanın ve geriye kalan haraçların yerle bir oluşunu izlemenin yeterince eğlenceli olmaması ihtimaline karşılık takviye yapıyorlardı. Ya da tüyler ürpertici sonumuzu ışıklandırma derdindeydiler. Hiç kimsenin hayatta kalmasına izin verirler mi acaba? 75. Açlık Oyunları'nın bir galibi olacak mı? Belki de olmaz. Ne de olsa bu bir çeyrek asır oyunları ama... Başkan Snow'un karttan okuduğu cümle tam olarak neydi? 75. yıl dönümünde asilere içlerinden en güçlü olanların bile Kapitol'ü alt edemeyeceklerini hatırlatmak için. En güçlü olan bile zafere ulaşamayacaktı. Belki de başından beri bu oyunlardan bir galip çıkarmak gibi bir niyetleri yoktu. Ya da belki de benim son başkaldırı girişimim onları buna mecbur etti. Üzgünüm, Pita diye düşündüm. Seni kurtaramadığım için üzgünüm. Onu kurtarmak mı? Güç sahasını imha ederek büyük ihtimalle hayattaki son şansını da çalmış oldum. Onu ölüme mahkum ettim. Belki de hepimiz kurallara göre oynasaydık yaşamasına izin verirlerdi. Başımın üstünde beliren hava aracını son anda fark ettim. Ortalık sessiz olsaydı ve yakınlarda bir yerde bir alaycı kuş olsaydı, ormanın sessizliğe gömüldüğünü ve kuşun, Kapitol'ün hava aracının yaklaştığını haber veren sesini duyabilirdim. Fakat bu bombardıman sırasında kulaklarımın bu kadar hassas bir sesi algılaması imkansızdı. Aracın pençesi üstüme indi. Metal pençeleri altıma doğru kaydılar. Haykırmak, kaçmak, bu pençeden kurtulmak istiyordum ama donmuş haldeydim. Elimden beni yukarıda bekleyen karanlık gölgelere ulaşmadan öleceğimi ummaktan başka bir şey gelmiyordu. Hayatımın beni bir galip olarak taçlandırmasına izin vermedikleri gibi, ölümümü olabildiğince yavaş ve olabildiğince halka açık kılmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Aracın içinde beni bekleyen yüzün, baş oyun kurucu Plutarch Heavenbeast'e ait olduğunu görünce en kötü korkularım doğrulanmış oldu. Tik taklayan zeki bir saat ve sahaya yayılmış galiplerden kurulu güzel oyununu mahvettim. Başarısızlığının cezasını çekecek, büyük ihtimalle canından olacak ama önce benim cezalandırıldığımı görmek isteyecekti. Ellerini bana doğru uzattı ama beklentimin aksine vurmak yerine daha kötü bir şey yapıyordu. Baş parmağı ve işaret parmağıyla göz kapaklarımı kapatıyor ve beni karanlığın her tehlikeye açık boşluğuna mahkum ediyordu. Şimdi artık bana her şey yapabilirlerdi. Beni neyin beklediğini görme şansım dahi olmayacaktı. Kalbim öyle hızlı çarpıyordu ki zaten kan içindeki yosun bandajımdan dışarı kanlar akmaya başladı. Düşüncelerim bulanıklaştı. Büyük ihtimalle onlar beni hayata döndürmeyi başaramadan kan kaybından ölmüş olacaktım. Bayılmadan önce içimden koluma açtığı mükemmel yara için Johanna'ya bir teşekkür gönderdim. Bilincimi kısmen geri kazandığım zaman üzeri takviyeli bir masada yattığımı hissettim. Ve sol koluma takılı hortumların ucundaki iğneleri. Beni hayatta tutmaya çalışıyorlardı. Çünkü olur da çabucak ve sessizce ölüp gidersem zafer kazanmış olurdum. Hala hareket etmekten, gözlerimi açıp elimi kaldırmaktan acizdim. Ancak sağ kolum biraz olsun güçlenmiş durumdaydı. Bir palet, hayır daha az hareketli bir şey, evet bir sopa hissiyle vücudumun üstünde duruyordu. Motor koordinasyonum sıfırdı. Parmaklarımın yerlerinde olduklarından emin olamıyordum. Yine de kolumu tüpleri koparıp çıkarana kadar sallamayı başardım. Bir bip sesi duyuldu ama sesin kimi çağırdığını görmeme yetecek kadar kendimde kalamadım. Yeniden kendime geldiğimde ellerimin bağlandığını, hortumların yerlerine takıldığını gördüm. Gözlerimi açabiliyor, kafamı hafifçe oynatabiliyordum. Alçak tavanlı, gümüşü bir ışığın aydınlattığı bir odadaydım. Birbirine bakan iki sıra yatak vardı. Galip yoldaşlarım olduklarını tahmin ettiğim kişilerin nefes alıp verişlerini duyabiliyordum. Tam karşımda neredeyse 10 farklı makineye bağlı halde yatan BT vardı. Zihnimin içinde bırakın rahat rahat ölelim diye haykırıyordum. Kafamı sedyeye biraz sertçe vurdum ve bir kez daha kendimden geçtim. Nihayet gerçekten uyandığımda bütün sıkıntılarımın yok olduklarını fark ettim. Elimi kaldırdım ve hala benim emrimle hareket edebilen parmaklara sahip olduğumu gördüm. Kendimi zorlayarak oturma pozisyonuna geçtim ve odayı yeniden odaklayabilir hale gelene dek sedyeme sıkı sıkı tutundum. Sol kolum bandajlıydı ama hortumlar yatağın yanındaki bir standa asılı duruyorlardı. Odada hala tam karşımdaydı ve bir makine ordusuna bağlı halde yatan BT dışında hiç kimse yoktu. Diğerleri neredeydiler? Pita, Finik, Enobaria ve biri daha vardı değil mi? Bombalar başladığında Johanna ve Şef veya Brutus hala hayattaydı. Bizi ibret vermek için kullanacaklarından emindim. Diğerlerini nereye götürmüş olabilirler? Hastaneden hapishaneye mi aktardılar acaba? Pita diye fısıldadım. Onu koruyabilmeyi o kadar çok istedim ki. Bunu başarmaya hala kararlıyım. Madem hayattayken güvenliğini sağlayamadım, o zaman onu hemen bulmalı ve Kapitol onun için acı verici bir ölüm planlamadan kendi ellerimle öldürmeliydim. Bacaklarımı sedyeden sarkıttım ve silah olabilecek bir şey bulabilmek için çevreme bakındım. BT'nin yatağının yanındaki masanın üstünde steril naylonla kaplanmış birkaç şırınga duruyordu. Mükemmel. Tek ihtiyacım hava ve damarlarımdan birine tam isabetli bir atış olacaktı. Bir an duruksayıp BT'yi öldürmeyi düşündüm. Ancak bunu yaparsam monitörler ötmeye başlar ve Pita'ya ulaşamadan yakalanırdım. Kendi kendime eğer yapabilirsem geri döneceğime ve BT'nin işini bitireceğime dair söz verdim. Üzerimde incecik bir gecelikten başka bir şey yoktu. Bu yüzden şırıngayı kolumdaki yaranın bandajının içine soktum. Kapıda bekçi yoktu. Eğitim merkezinin kilometrelerce altında ya da Kapitol'ün sıkı sıkı korunan bir binasında olduğuma emindim. Nerede olduğumun bir önemi yoktu zaten. Ben kaçmıyordum, sadece bir görevi tamamlıyordum. Daracık bir koridorda sessizce ilerleyerek biraz aralık duran bir kapıya ulaştım. Kapının arkasında biri vardı. Şırıngayı çıkarıp avucumun içine koydum. Duvara adeta yapışarak içeriden gelen sesleri dinledim. 7, 10 ve 12'de iletişim kapandı. Ancak 11 ulaşım üzerindeki kontrolünü sağladı. Bu yüzden en azından onların biraz yiyecek çıkarabileceklerini umuyoruz. Plutarch Heavensby, sanırım. Gerçi onunla sadece bir defa konuştum. Boğuk bir ses bir soru sordu. Hayır, üzgünüm, dedi Heavensby. Seni 4'e ulaştırmam imkansız. Ancak onun olabildiğince çabuk getirilmesi için gerekli talimatları verdim. Elimden ancak bu kadarı geliyor, Finik. 37. ayrımın sonu. Sayfa 401. Devamı 38. ayrımda.